Vahiy 18. bölüm 2. ayette melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldı. Büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sınığı oldu, diyor. Babil'in yıkılışı daha önce Vahiy 14. bölüm 8. ayette şöyle bildirilmişti. Ardından gelen ikinci bir melek yıkıldı. Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren Büyük Babil yıkıldı, diyordu. Buradaki melek ilk duyuruyu yapana göre daha üstün bir yetkiye sahiptir. Yıkıldı, Büyük Babil yıkıldı ifadesinin zaman kipi Yunanca'daki peygamberliğe ilişkin kullanılan geçmiş zaman kipidir ve gelecekte olan bir olayı olmuş gibi ifade eder. Tanrı bir şeyin olacağını söylediyse mutlaka olacağından geçmiş zamanla da belirtilebilir. Çünkü kesindir. Tanrı'nın planında sona kadar her şey baştan bellidir. Dünyanın büyük ticaret merkezi Babil yıkılacaktır. Cinlerin konutu oldu, diyor. Her kötü ruhun sığınağı oldu. Her kötü tiksindirici kuşun barınağı oldu. Yani Babil, ruhsal dünyanın cinleriyle fiziksel dünyanın iğrenç kuşlarının bin yıllık dönemde hapsedildiği yer olacaktır. Peygamberlerden Yeşaya ile Yeremya da Yeşaya 13. bölüm 19. ayetten 22. ayete ve Yeremya 50. bölüm 38 ila 40. ayetlerde bunu doğrulamaktadır. Bu peygamberlikler burada Babil'in yıkılmasıyla yerine gelir. Bu doğruysa Babil'in yeniden inşa edileceğini yasaklar nitelikte bir peygamberlikte yoktur. Babil yıllar yılı baş kaldıranın ve cinlerin merkezi olmuştur. Vahiy 18. bölüm 3. ayette çünkü bütün uluslar azgın fuhuşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefaatiyle zenginleştiler, der. Şarabından tüm uluslar içti, diyor. Eski çevirde düştüler, der. Her ikisi de doğrudur. Bu Tanrı'nın yetkisini reddeden büyük çaptaki ticaretin Tanrı tarafından yargılanışını ifade eder. Hükümetlerle iş çevreleri arasında çoğu zamanda temiz olmayan bağlantılara işaret edilir. Tanrı, Tanrı tanımaz ticareti yargılayacaktır. Günümüzde bazı sıkıntılarla yaşayan büyük işletmelerde buna dahil olabilir. Vahiy 18. bölüm 4. ayette gökten başka bir ses işittim. Ey halkım, diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Bu ayet Tanrı'ya ait kişilerin en sona kadar dünyada bulunacaklarını, ki burada büyük sıkıntıdan önce göğe alınan Mesih inanlılar topluluğu kastedilmez, ancak büyük sıkıntı döneminde Tanrı'nın halkının yeryüzünde olacağını söyler. Her zaman bu konuda soru şudur. Bunlar sıkıntıyı atlatabilecekler mi? Yani Mesih'e sadık kalmayı başarabilecekler mi? Evet, başaracaklar. Tanrı 144 bin kişiyle başladığına, sıkıntı sonrasında yine 144 bin ile devam edecektir. Bu Rab İsa'nın bir çoban ile 100 koyununu anlattığı olaya benzer. Çoban kaybolan tek bir koyunu arar bulur ve onu da ağılına getirir, eksilen olmaz. Bu ayette konuşan Tanrı'nın oğludur ve yargı gelmekte, halkını Babil'den çıkartmaktadır. Sodom'daki Lut gibi fiziksel bir ayrılma söz konusu olmaktadır. Sodom'da Lut'un ateş yağmurundan kaçması için uyarılması gibi buradakiler de uyarılmaktadır. Tanrı sözü şöyle der. Yasanın tekrar 4. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Sıkıntıya düştüğünüzde ve bütün bu olaylar başınıza geldiğinde sonunda Tanrınız Rab'be dönecek, onun sözüne kulak vereceksiniz. Çünkü Tanrınız Rab acıyan bir Tanrıdır. Sizi bırakmaz, yok etmez ve atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı unutmaz. Tanrı'nın İsrail'e Yeremya 51. bölüm 5 ve 6. ayetlerde, 45. ayette ve Yeşaya 48. bölüm 20. ayette yaptığı uyarılar böyleydi. Uyarı iki yönlüdür. İlk olarak Babil'in günahlarıyla ilgileri olmamalıdır. İkincisi de yargı gelmeden oradan ayrılmaları gerekir. Öyle inanıyorum ki bunu günümüze de uygulayabiliriz. Uyarı bizim için de geçerlidir. Tanrı bizi o saatten kurtaracaktır ama bizim ruhta yürümemizi, eski yaratılışımızın günahlarından uzak kalmamızı ister. Kendi günahlarımızdan tövbe edip uzaklaşmazsak Tanrı'nın çözüm bulması gerekir. Ya günahımızı şimdiden yargılayacaktır ya da Mesih'in yargı kürsüsünde çözecektir. Tanrı bize günahlarımızı bugün halletme fırsatını verir. 1. Korintliler 11. bölüm 31 ve 32. ayetlerde kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor, der. kendi günahımızı nasıl yargılarız? Buradaki yanıt 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayettedir. Günahlarımızı açıkça itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her suçtan arındıracaktır. Açıklamak ya da itiraf etmek demek Tanrı'nın söylediklerini söylemek demektir. Tanrı ile birlikte benim yaptığım şey günahtı demektir. Günahlarımıza bahaneler bulmak çok kolay. Başkaları yapınca günah olur da biz yapınca pek olmaz. Çoğu zaman böyle düşünürüz. Günahlarımızı günah olarak kabul etmedikçe gerçek bir itiraf da söz konusu olmayacaktır. Günahımızı yargılamazsak Mesih'in yargı kürsüsünde yargılanacağız. Bazılarının günahları Mesih'in huzuruna çıkana dek halledilmemiş olacaktır. Umarım anlatabiliyorum. Tanrı'nın bizi hemen cezalandırmıyor olması, bunu görmezlikten gelerek cezasız bırakacağı anlamına gelmez. Tanrı günah içerisinde yaşayan şeytanın çocuklarını cezalandırmaz ama siz Tanrı çocuğuysanız sizi yargılayacaktır. Şeytanı ve onun yolundan gidenleri bir gün sonsuza dek yargılayıp sonsuz cehenneme ateş gölüne atacaktır. Vahiy 18. bölüm 5. ayette, "Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı," der. Babil'in uzun yıllar içinde birikmiş günahları vardır. Ve Tanrı hepsini kaydetmiştir. Babil insanlık tarihinin en eski kentlerinden birisidir ve Yeruşalim'den sonra kutsal kitapta en çok sözü edilen yerdir. Sonuçta yargı bu kente ve sistemine bir tufan gibi gelmektedir. Tanrı'nın yargısı gecikebilir ama geleceği kesindir. İmanlı olmayanın günahlarıyla da yaşayıp gidebileceği düşünülebilir. Yani kişinin işlediği günahları yanına kâr kalacağı sanılabilir ama Tanrı'nın yargısı yaklaşmaktadır. Vahiy 18. bölüm 6. ayette, "Babil nasıl davrandıysa karşılığını ona aynen verin. Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kasedeki içkinin iki katını hazırlayıp ona içirin," der. Bu şiirsel bir adalettir ve Ovadya 15. bölümde de bu tarz kullanılır. Günah kasesi ağzına kadar dolmuştur. Son damlada eklendiğinde günah işleyenlerin dudaklarına dökülecektir. İşte adalet 137. mezmurda da görüldüğü gibi budur. Tanrı her yaptığında adil ve doğrudur. Vahiy 18. bölüm 7. ayette, "Kendini yücelttiği, sefaate verdiği oranda ızdırap ve keder verin ona. Çünkü içinden diyor ki, tahtında oturan bir kraliçeyim, dul değilim, asla yas tutmayacağım." Gördüğünüz gibi Babil'in zenginliği körlüğe yol açmış ve Tanrı'nın da yargısını getirmiştir. Borsası hareketliydi ve yargı anına dek herkes sağlam senetleri elinde tutuyordu. Lüks, kibar, gurur, günah ve kendini aldatma bu tanrısız kentin başlıca özellikleriydi. Dünya barışı ufuktaydı ve günün ruhuna iyimserlik egemendi. Uyarıda bulunanlar karamsarlar ya da Nuh gibi garip görülenler olacaktı. Vahiy 18. bölüm 8. ayette, "Bu nedenle başına gelecek belalar, ölüm, yas ve kıtlık bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür," der. Bu dikkatimizi ateşle olabilecek ani bir yıkıma da yöneltir. Belirtilen yas ve kıtlık gibi belalar eş değerde görüldüğüne göre çok büyük olmalıdır. Ölüm, yas ve açlık, kıtlık Babil'in hakkını yiyen üç atlıdır. En sondaki yıkım ise tam olacaktır. Kutsal yazılarda bu önemli kentlerin ilkidir. Ancak uzun, olaylı ve günahlı tarihi Tanrı'nın yargısıyla sona ermektedir. Yaşaya 63. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında, "Edom'dan, Bosra'dan, al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde büyük güçle yürüyen kim? O benim. Adaleti duyuran, kurtarmaya gücü olan, giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış? Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı. Bütün elbisemi kirletti çünkü öc alma günü yüreğimdeydi. Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti," diyor. Mesih ikinci gelişinde kan serpilmiş giysileriyle Edom'dan gelirken betimlenir. Bence Babil yolundan gelmiş ve o kötü kenti yargılamıştır. Mesih'in ikinci gelişini bir sonraki bölümde göreceğiz. Aynı zamanda ilerleyen ayetlerde bu büyük merkezin yıkılışına gösterilen tepkiyi de görürüz. Dünyada bir keder olacak ve o kentin cenazesine kimlerin geldiğine de bakacağız. Babil'in yargılanışından ötürü gökte de bir sevinç olacaktır. Bunlar birbirine tümüyle zıt görünürler. Bir grup için iyi, bir grup için Babil'in yargılanışı kötü olacaktır. Babil'in yargılanmasından dolayı dünyada oluşan sıkıntı vahiy 18. bölüm 9 ve 10. ayetlerden itibaren anlatılarak şöyle yazar. Kendisiyle fuhuş yapan ve sefahette yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. Çektiği ızraptan dehşete düşecek, uzakta durup vay başına koca kent, vay başına güçlü kent Babil, bir saat içinde cezanı buldun diyecekler diye yazar. O gün Babil egemen olacak ve dünyayı yönetecektir. Mesih karşıtının başkenti Babil olacak ve ilk diktatörlüğe de o geçecektir. Dünya çok bozuk ve kötü bir yer olacaktır. Her şey Babil'in çevresinde dönecek. Borsanın merkezi de Babil olacaktır. Şimdi moda Paris'in, tiyatroda Londra'nın yerini Babil alacaktır o dönemde. O kentteki her şey Yüce Tanrı'ya karşı olacak, Mesih karşıtında odaklanacaktır. Bu harika kentin yargılanabileceğini kimse aklından bile geçirmemişti, ancak güneş batana kadar yıkılıp dumanı tüten bir yer haline geleceği yazılır. Haber duyurulduğunda ise dünya önce şaşıracak, sonra da yas tutacaktır. Babil'in yıkılmasıyla tüm dünya feryat edecektir. O sırada ayda bile olsanız dünyanın feryadını duyabilirsiniz. Buna karşıt olarak burada ise dünya krallarının kendi kasalarının dolmasını sağlayan ticareti Babil'i sevdiği görülür. Buna da cinsel ahlaksızlık denmektedir ki daha uygun bir sözcük bulunamaz. Kulis yapanlar da Washington'da değil Babil'de olacak o dönemde. Onlar dünyanın önde gelen şirketlerini temsil edecekler, ancak batan gemiyi terk etmeleri uzun sürmeyecek, krallar da Babil'i terk edecek ve feryatları da acıklı olacaktır. Kenti övecekler ancak kederli ve umutsuz olacaklar. Birinci sınıf güvenliğin olduğunu düşündükleri kentin aniden yıkılması onları hayrete düşürecektir. Yargının yangın ve yıkımla dolu olan bu son aşamasını krallığını kurmak üzere Mesih'in yeryüzüne gelişi izleyecektir. Vahiy 18. bölüm 11 ila 18. ayetler arasında şöyle yazar. Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fil dişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günlük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok artık diyecekler ki, canının çektiği meyveler elinden gitti. Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha göremeyecek. Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar, kentin çektiği ızdıraptan dehşete düşecekler. Uzakta durup ağlayarak yas tutacaklar. Vay başına vay diyecekler. İnce keten, mor ve kırmızı kumaş kuşanmış, altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş koca kent. Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup koca kent gibisi var mı diye feryat ettiler diyor. Bu ayetleri okurken büyük bir kentin alışveriş merkezindeki vitrinlere bakıyor gibisiniz. Tüm bu malları vitrinlerde görebilirsiniz. Bunlar zengin bir toplumda satılan ürünlerdir ve Yuhanna'nın gününde Roma İmparatorluğu'nun kentlerinde bunlar satılırdı. Bu lüks mallar bugün olduğu gibi Babil'de de ihtiyaç olarak satışta olacaktır. Bu listede pamuk ve elbise ya da iş önlüğüne rastlayamazsınız. Burada dünyanın tüccarlarının onun için ağlayıp yas tuttuğu görülür, çünkü onların mallarını satın alacak kimse artık yoktur. Altından, gümüşten, değerli taşlardan ve incilerden bahsedilir. Mallarını alan olmaz. Babil'de altın, gümüş ve inci satışı vardır. Yani çeşit çeşit mücevher orada olacaktır. Her türlü mal burada satılacaktır. Bu mallar maddi zenginliklere alışmış bir topluma hitap eder. Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar kentin çektiği ızdırabın dehşetiyle uzakta duracaklar, ağlayıp yas tutacaklar, vay başına diyecekler. Vay sözcüğünün Yunancası guai'dir. Sözcüğün söylenişi bile feryat sesini verir. Tüccarlar televizyonlarının karşısına oturup bir saat içinde batan zenginlikleri için ağlayıp Vay diyecekler. Eski antlaşmada bununla ilgili bir yer var mı? Evet, Hezekiel Finikelilerin başkenti olan Tir'in yargılanışını ön bildiriyle bildirmişti. Antik dünyanın en gözde kenti Tir idi ve gelecekte Babil olacaktır. Bu alanda Hezekiel 26 ve 27. bölümlere bakabilirsiniz. Vahiy 18. bölüm 17, 18 ve 19. ayetlerde şöyle yazar. Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup koca kent gibisi var mı diye feryat ettiler. Başlarına toprak döktüler, yas tutup ağlayarak feryat ettiler. Vay başına koca kent, vay! Denizde gemileri olanların hepsi onun sayesinde onun değerli mallarıyla zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde viraneye döndü diyor. Yas tutanların üçüncü grubunu büyük çapta taşımacılıkla uğraşanlar oluşturur. Geçmişteki Fenikeliler gibi Babil'in mallarını taşıyarak bu kişiler zenginleşmişti, ancak şimdi işler duracaktır. Ve onlar da bunun için kederlenir. Her şey bir anda kül olmuştur ve diğerleri gibi ani yıkımın bunlar da şaşkınlığı içerisindedir. Dünyanın büyük kentleri geçicidir. Yıllarca yaşadığım kent de çok güzel olmasına karşı geçip gitmektedir. Tanrı bu kenti de yargılayacak. Şunu sormalıyız. Bu dünyanın şeylerinin kül olduğunu görürseniz üzülür müsünüz? Yüreğiniz göğe, yukarıya, Mesih'e odaklandı mı? Bu çok önemli. Babil yargılandığı zaman cennette ne olacak? Vahiy 18. bölüm 20. ayette. Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler, onun başına gelenlere sevinin. Çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı der. Cennetin olaya bakışı tümüyle farklı. Orada cenaze töreni değil, sevinç söz konusudur. Kutsallar bunun için dua etmiş, eski antlaşmadaki peygamberler ile yeni antlaşmadaki elçiler bu konuyu önceden dile getirmişlerdir. Şimdi de her söz yerine gelmiştir ve Tanrı kendi adını temize çıkardığından sevinç vardır. Vahiy 18. bölüm 21. ayette, sonra güçlü bir melek değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi. Koca kent Babil'de işte böyle şiddetle atılacak ve bir daha görülmeyecek. Cennet bile Babil'in aniden ve tümüyle yok edilişine dikkatimizi çeker. Suya atılan bir taşın önce çalkantılar ve dalgalar oluşturup ardından gözden kaybolması gibi Babil'de yok olacaktır. Vahiy 18. bölüm 22 ve 23. ayetlerde artık sende lir çalanların, ezgi okuyanların, kaval ve borazan çalanların sesi hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı diyor. Yani artık müzik sesi duyulmayacak, sanatçılar kalmayacak, fabrikalar kapanacak, ışık yanmayacak, tüm neonlar sönecek, artık düğünler olmayacaktır. Ve o dönemde büyücülük, cin çağırma gibi uygulamalar da artar. Çağın sonuna yaklaşırken şeytana tapanlar çoğalacaktır. Şeytan birçoklarının gözünü körleştirmeye ve onları kandırmaya bugünkü gibi o zaman da devam edecektir. Mesih karşıtının hizmetinde kullanılan el sanatları da o dönemde sona erecektir. Bu kent Mesih karşıtına tapılması için dünyayı aldatmıştır. Ve şimdi yargı bu kentin üzerindedir. Vahiy 18. bölüm 24. ayette, peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlananların herkesin kanı sende bulundu der. Tanrı'nın halkı o kentte kötü muameleye uğradı ve Tanrı da o kişileri yargıladı. Bu şeytanın kentidir ve o başlangıçtan beri katildir. Babil'in son suçu Tanrı'nın halkını öldürmesiydi. Dolayısıyla Babil'de katil olarak yargılandı. Babil'in yargılandığı konular hem ulusu hem evi, aileyi hem de bireyi yıkan noktalardır. Bu bölümde Rab İsa Mesih'in büyük sıkıntı diye adlandırdığı korkunç dönemin sonuna gelmekteyiz. Gelecek bölümde, yani 19. bölümde Rab İsa Mesih'in bu karanlık, kasvetli ve dertli dönemi sona erdirmek üzere yeryüzüne gelişini göreceğiz. Bu onun gelişinin olumsuz yönüdür. Olumlu yönü ise 20. bölümdeki 1000 yıllık dönemin, yani Rabbin gününün başlamasıdır. Büyük sıkıntı dönemi toplam 7 yıl sürer. Daniel'in peygamberliğindeki 70 haftadır. Eski antlaşmada Daniel, yeni antlaşmada ise Yuhanna onu 3,5 yıllık iki döneme ayırır. Bununla birlikte imanlılar topluluğu yeryüzünü terk ettikten sonra Mesih karşıtı barış, zenginlik ve şöhretin olduğu bir dünya diktatörü olarak gelir. Sıkıntı döneminin başlarında insanlığın yararına gibi gözüken bazı önemli değişiklikleri yapacaktır. Bu dönemde sahte bir barış olacaktır. Tüm dünya hükümetleri ve dini o kontrol edecek. O zaman tek bir dünya, tek bir din olacaktır. Dünya 1000 yıllık döneme girdiğini ve ütopyaya dönüştüğünü düşünecek. Bu o dönemin büyük yalanının bir parçası olacaktır. Mesih'in bedeni olan gerçek inanlılar topluluğu büyük sıkıntı başlamadan yeryüzünden alınacaktır. Mesih'in gelini haline gelecektir ve bunu kitabın sonuna doğru göreceğiz. Tanrı'nın ruhuyla mühürlenmiş güçlü 144 bin kişiyle İsrail yeniden Tanrı'nın yeryüzündeki tanığı haline o dönemde gelecektir. Yeryüzünde tanıklık edecekler ve ayrıca diğer uluslardan birçok kişi de mühürlenecektir. 7 yılın ortalarına doğru kuzeyden İsrail'e karşı uluslar harekete geçecek. Tanrı Sodom ve Gomorra'yı yargıladığı gibi bu ulusları yargılayacaktır. Bunu anlamak için Hezekiel'in 38. bölümüne bakılabilir. Bu savaş kapıları açacaktır. Mesih karşıtı harekete geçecek ve birçok kişi aldatmayı fark edecektir. Şeytanın kontrolü altındaki huzursuz insanlık yürüyüşe geçecektir. Dünya fazla olgun bir armut gibi dağılmaya başlar. Günah adamı Mesih karşıtı İsrail ulusuyla olan antlaşmasını bu dönemde bozar. Bu dönemde sahte peygamber Yeruşalim'den işe başlamaktadır. Mesih karşıtı başa geçen Babil'i yeniden kuracaktır. Fırat Irmağı kenarındaki eski Babil dünyanın politik ve ekonomik merkezi haline gelecektir. Tanrı'nın yargısı kendisini reddeden ve adına söven bu dünyaya aniden gelecektir. Bir hamlede dünya nüfusunun 1/4, diğer bir hamlede de 1/3 yok olacaktır. Güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar ve doğa bundan etkilenecektir. Dünyaya peş peşe felaketler gelirken insan yüreği tövbe etmekle direnecek ve hatta o dönemde Tanrı'ya sövecektir. Ardından ordular İsrail'in üzerine yürüyecek, 3,5 yıl süreyle savaş olacaktır. Bu Armagedon çarpışması değil bir savaştır. Milyonlarca insan bu savaşta yer alacak, savaşta yenilecekler ve akan kan atların gemilerine dek yükselecektir. Burada abartı söz konusu değildir. İnsan ile şeytanın etkinliklerinin bu korkunç ortamında kralların kralı, Rablerin Rabbi gelecektir. Evet, kral yeryüzüne gelmektedir ama tüm bunlardan önce onun kilisesinin yani inanlılar topluluğunun dünyadan alınmış olması gerekir. Daha sonra da kilise onunla birlikte dünyaya gelecek ve Mesih de krallığını kuracaktır. Kilise vahiy 4. bölüm ila 18. bölümler arasında gördüğümüz olayların olmasını beklemez. Kilise Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in görkemli görünüşünü ve kutlu umudunu beklemektedir. Mesih'in döneceği günü bilmiyoruz, döneceği dönemi bile bilmiyoruz. Yakında hatta bugün bile olabilir, öte yandan yüzlerce hatta binlerce yıl gelmeyebilir de kimse Rabbin kendi topluluğu için ne zaman döneceğini bilemez. Bunu tahmin ettiğini ya da bildiğini iddia eden kişi Tanrı sözüne dayanmaz ve yalancıdır. Söylenebilecek en doğru şey her olayın bir anlamının olduğudur. Emin olabileceğimiz tek şey kurtuluşa ilk iman ettiğimiz günden daha yakın olduğumuzdur. Dr. Bill Anderson şöyle derdi. Tanrı sahneyi hazırlıyor, yakında gelecek gibi görünür. Ama şimdi gelmeyi planlamıyorsa dünyayı yine bu duruma getirmek epeyce zaman alacağından ben onun yerinde olsam hemen gelir ve topluluğunu yeryüzünden alırdım. Yakında geleceğini umut edelim ama inanlılar göğe alınmadan büyük sıkıntı başlamayacaktır. Bize onun dönüşünü kestirmemize yarayacak işaretler verilmemiştir ama sahneyi görebiliyoruz. Günümüzde çok önemli olaylara tanık olmaktayız. Batı Avrupa, Roma İmparatorluğunu yeniden canlandıracak güçlü birini aramaktadır. Bilmeden Mesih karşıtının gelmesini bekliyorlar. Ayrıca kuzeydeki büyük gücü, belki Rusya'yı görüyoruz. Mısır yeniden canlanmakta, uyuyan dev Çin de, bu büyük kalabalık da bir gün yürüyüşe geçecektir. Sahnenin asıl dekoru İsrail yeniden ülkesinde toplanmaktadır. Her şey uygun konumu yavaş yavaş alıyor ve inanlılar her an göğe alınıp büyük sıkıntı dönemine girilebilir. Ancak bu hemen olmayabilir. Tam gününü daha önce de söylediğim gibi, altını çizdiğim gibi bilmiyoruz.